Ayrım 16 sayfa 167. Lazarus, Lars Kepler. Saga yataktan kalkıp kot pantolonunu çıkardı ve yedek tripoda astı. Eski Adidas montunun fermuarını açıp duvara yaslanmış boy aynasına gitti. Randy'nin çalışmayı bıraktığını fark etmeden montunu yere bırakıp yıpranmış tişörtünü de çıkardı. İç çamaşırlarıyla orada durmuş, dudaklarına ve meme uçlarına vişne kırmızısı ruj sürerken Randy ona bakmaktan kendini alamıyordu. Bir anda bir gürültü koptu ve Saga başını kaldırdı. Randy standlardan birini kablosunu yere düşürmüştü, onu yerden alırken özür diledi. ''Üşüdün mü?'' diye sordu boğuk bir sesle. ''Henüz değil, lambalar birazdan odayı ısıtır.'' Saga rujun kapağını kapatıp iç çamaşırını çıkardı ve Randy'nin talimatlarına uyarak meme uçları yerdeki kirazlarla aynı hizada olacak şekilde yıldızın ortasına uzandı. Geçen hafta sonu Saga onun sırtında melek kanatları ve bir elinde bir şişe Calvados'la çıplak fotoğrafını çekmişti. Randy onu yukarıdan fotoğraflayabilmek için kamerayı tavandaki rayla hareket ettirebildiği bir pantografa çoktan monte etmişti. Bir merdivene tırmanıp ona baktıktan sonra tekrar inip merdiveni kaydırdı. ''İlk fotoğraf için hazır mısın?''
''Öylece uzanacak mıyım?''
''İnsanın aklını başından alacak kadar güzelsin.'' dedi Randy ve uzun deklanşör kablosunun ucundaki siyah kauçuk ampulü sıktı. Randy tırmanıp filmi sardı, sonra tekrar inip merdiveni yoldan çekti ve stüdyo ışıklarından birini ve gümüş rengi perdeyi ayarladı. Harika diye mırıldandı. Bu gerçekten harika olacak. Saga bir dizini biraz daha kaldırdı. Güzel, bu harika, öyle kal.
Lucy'ye kutlamaları için benimle birlikte babamı ve pellerinayı görmeye gelecek misin?
Randy fotoğraf çekmeye devam ederken gelmek istediğimi söylemiştim diye cevapladı. Bakışları artık içe dönmüştü. Fotoğrafların banyo edilmiş halini, beyaz tenini ve kirazdan yıldızın içindeki ışıltılı güzelliğini görüyordu. Kaburgaları derisinin altında pürüzlü kum gibi öne çıkıyor, sarı kasık kılları bronzdan cam rengine dönüşüyordu. Son fotoğraftan sonra Saga ayağa kalktı ve kasede kalan kirazlardan birkaç tane yedi. Sert zeminde yatmaktan sırtında kırmızı izler oluşmuştu.
''Ön sevişmeyi bitirdik mi?'' diye sordu.
''Olabilir.'' diye cevapladı Randy. Saga lambayı kendinden uzaklaştırıp yatağın kenarına uzandı ve Randy'nin son kabloları da çıkarmasını bekledi. Hard Rock kulübüne gitmesine daha birkaç saat vardı. Randy yatağa oturup tişörtünü çıkardı. Saga sırt üstü dönünce Randy onun boynunu ve göğüslerini öptü. Saga bacaklarını hafifçe aralayıp gözlerini kapattı ama Randy'nin bakışlarıyla tenini yaktığını hissedebiliyordu. Randy onun karnını, bacaklarının iç kısmını öptü ve onu nazikçe ve ritmik bir şekilde yalamaya başladığında Saga onun nefes alıp verişini hissedebiliyordu. Onun ağzının yumuşak sıcaklığında kayboldu. Lambaların sıcak metalleri etraflarında tıkırdıyordu. Saga bir elini onun tıraşlı başına koydu ve nefes alıp verişinin hızlandığını duydu. Sıcaklık dalgalanarak tüm vücuduna yayılıyordu.
''Daha yavaş.'' diye fısıldadı.
Randy tüy gibi hafif bir şekilde devam etti ve ayağıyla lambayı devirdiğini fark etmeden hafifçe yana kaydı. Saga lambanın düştüğünü gördü ve lamba yere çarpıp sönerken Randy'nin bacaklarının arasında titrediğini hissetti.
''Tanrım, ödüm patladı.'' diye gülümsedi Randy.
''Fark ettim.'' diye güldü Saga.
''İyi mi?''
Saga gülümseyerek başını salladı ve Randy'nin pantolonunu çıkarmasına yardım edip onu sırt üstü yatırdı. Onun çıplak vücuduna, kaslarına, dar kalçalarına, düz siyah kasık kıllarına ve yarı ereksiyon halindeki penisine baktı. Saga yatağın yanındaki iPad'inin üstünde duran paketten bir prezervatif çıkarıp ambalajını açtı ve Randy'nin gözlerine baktı. Sertleşene kadar onu nazikçe ağzına aldı, sonra bir eliyle onu tutup prezervatifi taktı. Üzerine eğilip ağzını açtı ve gergin plastik lastiği dudaklarında ve dilinde hissetti.
''Buraya gel.'' diye fısıldadı adam.
Saga bacaklarını iki yana ayırıp içine girmesine izin verdi ve onu sıkıca kavrayıp kalçalarını hareket ettirmeye başladı. Öne doğru eğilip ellerini onun göğsüne yasladı ve iç geçirerek tekrar tekrar inip kalkmaya başladı. Randy'nin nefes alıp verişi hızlanırken iki eliyle onu kalçalarından kavradı ve sonra başını geriye atarak boşaldı. Saga'nın orgazma ulaşacak vakti olmamıştı, hatta yaklaşamamıştı bile. Her şey çok hızlı olmuştu ama onun tarzının böyle olduğunu öğrenmişti. Biraz sonra devam edecekler ve ikinci ve üçüncü defalar daha uzun sürecekti. Randy prezervatifi çıkarıp düğümledi, hiç konuşmadan yan yana uzandılar. Randy hala hızlı hızlı nefes alıp veriyordu. Kısa süre sonra Saga'nın üzerine eğilip meme ucunu hafifçe emmeye başladı. Saga onun ıslak boynunu okşarken yerdeki giysilerin arasından telefonu çaldı. Ayağa kalkıp montunu buldu ve telefonunu çıkardı. "Bağ ver," diye cevap verdi. Kıdemli savcı Arne Rosander, "Geç olduğunu biliyorum ama failin resmini bir araya getirmemize yardımcı olabilecek en ufak bir detay bulduğumuz takdirde iletişime geçmekle ilgili söylediklerinizi hatırladığım için aradığımı söyleyebilirim," dedi. "Evet, kesinlikle," dedi Saga profesyonelce. Yataktan birkaç adım daha uzaklaştı. Bütün vücudu hala karıncalanıyordu. Pencereden sokağın karşı tarafındaki binanın bir kısmının yeniden dekore edildiğini, ışıkların açık bırakıldığını ve zeminin ortasında bir merdiven olduğunu gördü. "Önemli bir şey olmayabilir," diye devam etti Arne Rosander, "ama görgü tanığı uzmanımızla konuştum. Bugün faili barın önünde gören başka bir kadınla görüşmüştü. Bu kadın daha önce failin eşkalini verememiş. Bazen böyle olur ama dün gece onu rüyasında görmüş."
"Dinliyorum."
Saga tekrar stüdyoya doğru döndü. Randy yatakta çıplak yattığı yerden ışıl ışıl gözlerle ona bakıyordu. "Kalın boyunlu, saçları kırpılmış ve yüzü kanlı iri bir adam. Ama şunu dinle, bu kısmı çok ilginç. Adam inci küpeler takıyormuş."
"Adamın gerçek hayatta o küpeleri taktığını hatırlıyor mu?"
"Hayır, rüyasında öyle görmüş ama saç ve kan diğer tanıkların ifadesiyle uyuşuyor." Saga aradığı için ona teşekkür ettikten sonra Randy'nin yanına döndü, başını onun koluna yaslarken diğer elinin bacaklarının arasına ilerlediğini hissetti. 32. Bölüm. Saga kulübün girişinin ötesinde durdu, hava yine soğumuştu. Taze minik kar taneleri kulübün gösterişsiz kapısını aydınlatan çıplak ampulün ışığında süzülüyordu. Sarı saçlarını at kuyruğu şeklinde toplamış koruyucu yelekli, uzun boylu güvenlik görevlisi çöp kutularının arkasında sigara içen siyahlara bürünmüş genç adamları izliyordu. Dövmeleri çıplak boynunu mavi gri renge boğmuştu. İnşaat molozlarıyla dolu büyük naylon çuvallar kaldırım kenarına yığılmıştı. Saat sabahın 4:30'uydu ama müzik sesi bodrumdan sokağa yayılmaya devam ediyordu. Saga Randy ile ikinci defa seks yaptıktan sonra uykuya dalmış, ancak saat 4:15 kala uyanabilmişti. Yola çıkmadan önce tabancasını ve polis kimliğini Randy'nin silah dolabına kilitlemişti. Amirinden güvenlik polisi ajanı sıfatıyla yasa dışı bir kulübe gitme iznini asla alamayacağını biliyordu. Tavşan avcısının izini sürerken Chicago'ya yaptığı yolculuk yeterince yaygara koparmıştı zaten. Saga girişe yaklaşırken ruhsatsız bir taksi önünde durdu. Uzun siyah paltolu üç genç taksiden indi ve kapıdaki güvenlik görevlisiyle kısaca konuştuktan sonra içeri girip basamaklarda gözden kayboldular. Saga güvenlik görevlisine doğru yürürken adam ışığı kapatmamak için kenara çekildi.
"Yanlış yere gelmediğinden emin misin prenses?" dedi ve gülümserken yüzü bir kırışıklık ağına dönüştü.
"Evet." Adam "senin kararın" diyerek kapıyı açtı. Müzik sesi anında daha da yükseldi.
"Güvenlik kamerası var mı?" diye sordu Saga.
"Yok."
"Neden?" "İçeride de mi yok?"
"Bunun için iznimiz yok." Yasa dışı bir kulübün izin konusunda kaygılanması Saga'yı gülümsetti. Güvenlik görevlisi kapıyı arkasından kapatırken dik beton basamaklardan indi. Bas gitarın gürültüsünü bastıran kükremeye benzer sesleri duydu. Merdivenin dibinde mekana girmeden önce bir güvenlik kontrolü vardı. Saga'nın önündeki üç genç üyelik listesine isimlerini yazdırdıktan sonra ödeme yapıp metal dedektöründen geçti. Müzik duvarları titretiyor, ünlü ziyaretçilerin çerçeveli fotoğrafları betona karşı sarsılıyordu. Güvenlik görevlisi çifte gerdanlı, kafası tıraşlı, yuvarlak gözlüklü, siyah deri pantolonlu iri bir kadındı. Kadın üstlerini ararken gençler güldü. Saga ismini girip ödemesini yaparken listeye şöyle bir göz attı ve gelenlerin sadece ön isimleriyle e-posta adreslerinin yazılı olduğunu gördü. Dedektörden geçerken listenin sadece bir baskın olması durumunda, böylece alkol ve özel toplantılarla ilgili yasadaki boşluktan faydalanabileceklerdi, kullanmak üzere yapıldığını ve kulüp kapandıktan sonra muhtemelen atılacağını düşündü. Üzerinde Tribe 8 yazan bir tişört güvenlik görevlisinin göğsünü sımsıkı sarmıştı. Açık tenli kalın kolları dekoratif güzel dövmelerle kaplanmıştı. Uzun paltolu üç genç müziğin gürültüsünde seslerini duyurabilmek için bağırarak konuşurken içlerinden biri tuvaletlere doğru gitti. Saga ilerleyip kollarını iki yana açtı ve güvenlik görevlisi üstüne hızlıca aradı. ''Listeye ismimi yazdım ama...'' ''Ne?'' dedi güvenlik görevlisi. ''Listeye ismimi yazdım'' dedi Saga daha yüksek sesle. ''Ama üyelik veri tabanında olup olmadığımı bilmiyorum.'' Güvenlik görevlisi omuz silkip ilerlemesini işaret etti. Merdivenden birkaç kişi daha indi. Devam et. Bir üyelik veri tabanı var mı? Güvenlik görevlisinin yüzü terden parlıyor. Yuvarlak gözlüklerinin arkasındaki gözleri ona dimdik bakıyordu. Sen neden bahsediyorsun diye sordu. Saga bakışlarını kaçırıp vestiyere doğru gitti. Etrafına bakınırken kadınlar tuvaletinin kapısı açıldı ve siyah rujlu genç bir kadın çıktı. Kapı tekrar kapanmadan önce Saga aynaların önündeki kalabalığa şöyle bir göz attı. Kulağına dayadığı telefonuyla yerde oturan bir adamın bacaklarının üzerinden geçip kulübün ana kısmına doğru ilerledi. Altlarından kalın kauçuk saçaklar sarkan iki ağır kapıdan geçti ve aniden içine düştüğü karanlıkta bir an durmak zorunda kaldı. Gürültü seviyesi inanılmaz yüksekti. Sahnede bir grup çalıyordu. Bas gitarın hızı vücudunu titretiyordu. Kalabalık itekliyor, zıplıyor, ellerini havaya kaldırıyordu. Mekan tıklım tıklımdı. Herhangi bir yöne hareket etmek neredeyse imkansızdı. Bir kalabalık dalgası onu yana doğru itince duvara yaslandı. Sonra başka bir dalga onu aniden açılan boşluğa doğru tökezletti. İnsanlar itişip kakışıyor, dans ediyor, şarkıya eşlik ediyordu. Hoparlörler ve diğer bazı ekipmanlar tavana monte edilmişti. Dumanlar dönen ışık huzmelerinin arasından süzülüyordu. Burada biriyle konuşabilmek mümkün değildi. Organizatörlerden birini bulana kadar 50'li yaşlarında tıkmaz bir adam aramaktan başka yapabileceği bir şey yoktu. Adam buradaysa onu seçmesi zor olmayacaktı. Çünkü müşterilerin çoğu uzun saçlı, siyah giysili genç erkeklerdi. Saga özür dileyerek sahnedeki karmaşadan mümkün olduğunca uzaklaşmak için duvarın yanından ilerlemeye çalıştı. Bas ve çift pedallı bas davul coşkulu bir tempo tuttururken gitar hızlı tekrarlayan güç akorları çalıyordu. Şarkıcı siyah bir kot pantolon ve üzerinde süslü harflerle Entombed yazan bir tişört giymişti. Hoparlörlerden bir kükreme sesi ardından gırtlaktan bir hırıltı, derin ve iniltili bir gırtlak şarkısı duyuldu. Seyirciler geri geri giderek Saga'yı yeniden duvara bastırdılar. Saga onları iki koluyla birden iterek kendinden uzak tutmaya çalışıyordu. Dalga yön değiştirdiğinde bacaklarının arasında bir el hissetti. Dönüp baktı ama ona kimin dokunduğunu anlayamadı. Ortam çok karanlıktı ve insanlar yeniden öne doğru ilerlemeye başlamıştı. Sakallı, kafası parlak bir adam dans ediyor, ellerini havaya savuruyordu. Sonra dengesini kaybedip yere düştü ve birkaç metre yuvarlandı. Saga bara ulaşmaya çalıştı, duvar boyunca ilerledi. Seyirciler zıplıyor, sahnenin kenarında toplanıp çatlak seslerle bağırıyor, ellerini sallıyorlardı. Müzik Saga'nın göğsünü ve boynunu çekişle dövüyordu sanki. Kısa vinil etekli bir kadın plastik bardaktan içmeye çalıştığı birasını döktü. Yağlı saçlı bir adam arkasında durmuş memelerini sıkıyordu. Kadın ona direnmek için küçük bir girişimde bulunsa da içmeye devam etti. Saga yolunu kesen birini iterek ilerliyor, adamların arasından geçerken omzuna çarpmalarını görmezden geliyordu. Plexiglas ekranları çizilmiş, kabloları yere bantlanmış mikser masasına ulaştı. Sıcak hava, ter, bira ve kuru buz kokusuyla dolmuştu. Sahnenin ışıkları kalabalığın üzerinde geziniyordu. Barın yanında çevresindeki herkesten neredeyse 30 santim uzun bir adamın silüeti bir an Saga'nın gözüne ilişti. Adamın kafasının tıraşlı olduğundan hemen hemen emindi. Saga mikser masasının etrafından dolanmaya çalıştıysa da kalabalık onu geri itti. Müzik yavaşlayıp havada asılı kaldı. Bas davul sustu, simballer hafifçe tıngırdadı. Şarkıcı tişörtünü karnının üzerine çekip sahnenin tam kenarında durdu. Sağ kolunu kaldırıp önündeki bir şeyi kesiyormuş gibi yaptı. İzleyenler ortada bir yol açmak için ikiye ayrılıp yoldan çekildiler. Yerde çöpler, boş plastik bardaklar ve bir kot ceket vardı. İkiye ayrılan izleyiciler birbirine dönük nefes nefese ve beklenti içinde duruyordu. Müzik aniden ilginç bir şekilde hızlandı ve boş alanın iki tarafındaki erkekler birbirlerine doğru koştu, çarpışıp çığlık atarak yere düştüler. Sarışın bir çocuk yere yığıldı, diğer birkaç kişi ona takılıp tökezledi. Başka biri parmaklarının arasından kan süzülürken elini ağzına kapatmış sendeleyerek uzaklaşıyordu. Stroboskopik ışık sahneyi aydınlatırken müzik Saga'nın kulaklarında gümbürdedi. Saga kalabalığın arasından ite kaka geçerken arkadaşının omuzlarına tırmanmaya çalışan bir adamın dirseği yanağına çarptı. Sonunda barın etrafındaki kalabalığın yanına vardığında sırtından ter boşalıyordu. Kalabalığın içinde gözleri iri yarı adamı aradı. İnsanlar bara doğru eğilmiş, büyük plastik bira bardaklarını arkadaşlarına uzatıyorlardı. Uzun dalgalı saçları yüzünden aşağı sarkan genç bir adam Saga'nın gözlerinin içine bakıp hafif bir gülümsemeyle ona duyamadığı bir şeyler söyledi. Şarkıcı kalabalığı tekrar ikiye ayırdı. Saga, barla insan denizinin arasında duran kafası dövmeli bir adama doğru gitti. Ona yaklaşıp kafası tıraşlı, yaşlıca bir adam görüp görmediğini sordu. Sesini duyurabilmek için adamın kulağına bağırmak zorunda kalmıştı. Adam sarhoş gözlerle ona bakıp bir şeyler söyledi ve sallana sallana oradan uzaklaştı. Saga ancak o zaman adamın kendisine polislerden hoşlanan birine mi benzediğini sorduğunu anladı. Müzik gök gürültüsü gibi yavaşça gümbürdedi. Puslu ışıklar kalabalığı aydınlatırken Saga kafası tıraşlı uzun adamı gördü. Personel bölümünün kapısının yanındaki boşlukta duruyordu. Işık titreyerek geçti, sonra her şey tekrar karardı. Müzik gümbürdedi. Seyircilerin iki yarısı tekrar birbirlerine doğru koşarken sahneden gelen çığlıklar diğer her şeyi bastırdı. Yine çarpışıp düştüler. Bir kız yerde sürüklendi. İki adam birileri onları ayırana kadar birbirini tekmelemeye ve kavga etmeye başladı. Saga barın önünden ilerleyerek boşluğa ulaşmayı başardı. Uzun boylu adam 20 yaşından büyük göstermiyordu. Duvara yaslanmış, ince dövmeli kollarını iki yanına sarkıtmıştı. Saga ilerlemeye devam edip bir sonraki boşlukta loş ışığın altındaki bütün yüzlere baktı. Kalabalık hoplayıp zıplıyor, itişip kakışıyordu. Gitarlar hızlı kromatik akort melodileri çalıyor, şarkıcı iki eliyle mikrofonu tutmuş gürlüyordu. Sahnenin bir tarafındaki gümüşe boyalı podyumda genç bir kadın iç çamaşırlarıyla metal bir direğin yanında dans ediyor, etrafında dönüp bir bacağını direğe doluyor ve kendi etrafında dönerek direkten aşağı kayıyordu. Saga kafası dövmeli adamın kalabalığın arasından girişe doğru gittiğini gördü. Peşinden gitti. Ama biri onu arkadan itince dengesini kaybedip bir adama çarptı ve dengesini ancak adamın yardımıyla yeniden kurabildi. 16. ayrımın sonu. Sayfa 176.